17. ayrım, sayfa no 179. Böylece danışanın içgörüsünü geliştirir, onun bilinç dışıyla tanıştırır, sonunda da semptomları azaltmayı ya da yok etmeyi başarırdı. Kullandığı yöntem basitti. Öncelikle danışanı anlamaya çalışır, şikayetlerini öğrenir, yaşamı hakkında bilgi sahibi olurdu. Her danışanın çocukluğundan başlayarak sosyokültürel ortamını, inançlarını, yaptığı işi, eğitim düzeyini, yakın ilişkilerini incelerdi. Bunu yaparken amacı danışanın yaşadığı sorunların hangilerinin kendisinden kaynaklandığını görmesini sağlamaktı. Eğer bir terapist danışanlara yaşadıkları tüm sorunların aslında kendilerinden kaynaklandığını gösteremezse asla sorunu çözemezdi. Bunun için terapiye başlarken kişilik testi, psikolojik analiz yapar, danışanın kişiliğine ilişkin daha detaylı bilgiler elde etmeye çalışırdı. En önemlisi de psikolojik savunma mekanizmalarının nasıl hareket ettiğini öğrenmekti. Bu yüzden genellikle kendisi konuşmaz, bol bol danışanlarını konuştururdu. Bazı danışanlar da sürekli ben konuşuyorum, terapist bir şey söylemiyor diye yakınırdı. Adam villanın bahçesine baktı, öğrencilerine her gün söylediği o temel kuralı tekrar mırıldandı. Psikoterapist herkes gibi pat diye konuşmaz. Ağzından çıkacak her cümleye özen gösterir. Sadece hedefine ulaşacağı zaman konuşur ve sonuç alır. Adam elindeki listeye bir kez daha baktı. 6-7 özel seansı ardından da tam 9 kişilik bir grup terapisi vardı. Yani bugün de gecenin 10'una kadar buradaydı. Sekreterini aradı ve ilk danışanı içeriye almasını rica etti. Zülküf Atmaca, psikoloğun kapısından girerken gülüyordu. Elindeki çikolata paketini masaya bıraktı. Sanki eski bir dostuna sarılır gibi orta yaşlı adamı kendisine çekip öptü. 6 aya yakın bir süredir tanıyordu Zülküf Atmaca'yı. Ülkenin en katı yürekli bilinen, ihalelerde kimsenin gözünün yaşına bakmayan, bir anda binlerce işçisini kapının önüne koyabilen bir iş adamıydı. Güçlü ve zengin adam. Bu odaya ilk geldiğinde süklüm püklümdü. Hayatı boyunca gözünün içine baktığı, en iyi okullarda okuttuğu, canından çok sevdiği oğlu bir telefonla bırakıp gitmişti onu. Söz ne zaman dolaşıp oğluna gelse, beni Zülküf Atmaca'yı babalıktan reddetti köpoğlu köpek diye sinirleniyordu. Tipik bir Yeşilçam hikayesiydi onunki. Küçük yaşlarda geldiği İstanbul'da feleğin her türlü çarkından geçmiş, esnaflıktan holding patronluğuna yükselmeyi başarmıştı. Ekmek aslanın ağzında. Eğer sen de aslanın ağzına elini sokacak yürek yoksa aç kalırsın diyordu. Bizim yaylı döşek fabrikasının genel müdürü İhsan söyledi sizi bana. Neymiş? Benim psikolojik desteğe ihtiyacım varmış. Suratım hep asıkmış. Konuştuğum zaman küfrediyormuşum. Herkesin canını yakıyormuşum. Ben deli miyim ulan pezevenk diye tersledim önce herifi. Sonra düşündüm ki adam haklı yahu. Aynada kendimi gördüğüm zaman bile küfrediyorum. Şoföre bağırıyorum, hanıma dünyayı dar ediyorum. Sekreter kızı her gün ağlatıyorum. Bizim büyük kulüpte bile herkes kaçıyor benden. Ne zaman gelin bir el oyun çevirelim desem, 40 yıllık arkadaşlarımın işleri çıkıveriyor. İşte bu yüzden geldim. Neyim var benim, kafayı mı yiyorum? İşte böyle gelmişti ilk olarak psikoloji evine. Sonra sadece kendisi konuşup psikoloğun hiçbir yorum yapmadığını görünce, sen var ya dolandırıcının kralısın. Ulan alt tarafı beni konuşturup dinliyorsun. Her defasında da 200 kağıdımı alıyorsun demişti. Zamanla alışmıştı bu duruma. Senden çıkınca içim boşalmış gibi oluyor, hafifliyorum. Yaptığım hataları görüyor, insanlara başka bir gözle bakmaya başlıyorum. Bu terapinin işe yaradığının ilk işaretiydi. Önceleri oğlunun adını bile ağzına almak istemiyordu Zülküf Atmaca. Sonra alıştı ondan söz etmeye. En çok da o yavrucağa üzülüyorum. Düşünsene bunca yıl babası olduğu halde babasız gezmiş yavrucak. Hep o Çinli olacak karı yüzünden. Benim Zülküf Atmaca'nın bir torunu, bir canı, bir canının içi olmuş da benden saklamış orospu. Birkaç seansın ardından Çinli dediği kadına da hak vermeye başladı Zülküf Atmaca. O da ister miydi sevgilisinden ayrılmayı, babasız çocuk büyütmeyi? Hep benim yüzümden. Eşek kafam. İnsan olsun yeter ki. Türk'ü, Çinlisi ne fark eder? Fakat gerçekten hakikatli kızmış bizim Çinli gelin. Oğlumun üstüne gül koklamamış. Çalışıp didinip torunuma bakmış. Ulan büyük adammışsın ha. Beni kendi kendime konuşturdun deli gibi. Sonra da yolu yine bana buldurdun. Helal olsun vallahi dedi psikoloğun omzuna elini koyarak. Bizim yöntemimiz bu. Olabildiğince müdahale etmemek. Ama ben sizin bu işi çözeceğinizi biliyordum. Ne oldu da bu kadar mutlusunuz? Anlatın bakalım, dedi psikolog. Zülküf Atmaca 6 aydır haftada bir kez oturduğu koltuğa kuruldu. Sehpadaki sürahiden bir bardak su doldurdu. Adama içer misin diye sorup yanıtı beklemeden dikti ağzına. Sonra sağ elinin tersiyle dudaklarını silip büyük bir keyifle anlatmaya başladı. Benim oğlanı aylardır aramıyordum bile. Anasıyla konuşuyormuş anladığım kadarıyla. Bizim hanım da korkusundan bana hiçbir şey belli etmiyormuş. Bir gün dedi ki, ben Amerika'ya Deniz'in yanına gitmek istiyorum. Deniz kim ulan dedim. Torunumuz dedi. Bak şu Çinli'ye, kızın adını bile Türk ismi koymuş. Mırın kırın ettim ama gönderdim hanımı. Bir yandan kızıyorum bunlara ama yalan yok. Öte yandan da merak ediyorum olup biteni. Hiç olmazsa bizim hanım gider de iki laf getirir diye düşündüm. Vizesini alıp uçağa bindirdim. 2 gün sonra akşam evde oturuyorum. Telefon çaldı. Baktım Amerika numarası. Ben bekliyorum ki bizim hanım çıkacak karşıma. Telefonu kulağıma götürdüm. Alo dede, dedi bir kız çocuğu. Hem de Türkçe ha. Meğer Türkiye'den bir bilmem ne terapist götürmüş bizim oğlan. Kıza Türkçe öğretsin, hem de yürümesine yardımcı olsun diye. Kızım dede dediğini duyunca altıma işiyordum az daha. Kızım dedim, torunum dedim, başladım ağlamaya. Ben ağlıyorum, o yavrucak kendi düştüğü hale bakmadan benim gönlümü almaya çalışıyor. Ağlama dede, ben seni çok seviyor diyor. Yahu ben ki 3000 kişinin karşısında bülbül gibi konferans veren bir adamım. Tek kelime çıkmıyor ağzımdan. Sadece hıçkırıyorum. Neyse kız, sen gel buraya, ben seni görmek istiyor dedi. Telefonu Çinli'ye verdi. Bizim Çinli de sökmüş bu arada kızıyla beraber Türkçeyi, iyi mi? Baba, gelinin ben. Biz seni davet ediyor buraya. Anne de burada, çok sevindik dedi. Ben bir postada ona ağladım mı? Rezil olduk yani. Bizim spa yok bu arada. Telefona bile gelmiyor eşşoğlu eşek. Haklı tabii, ben olsam ben de konuşmam. Kapadım telefonu, elim ayağım titriyor. Gittim 2 bardak buzlu viski içtim, sakinleştim. Seni aradım ama kapalıydı telefonun. Açsan ne yapayım diye soracaktım sözde. Senin vereceğin cevabı biliyordum halbuki. Siz ne düşünüyorsunuz? Senin böyle diyeceğini hissedince ben daha ne düşüneceğim, gidiyorum ulan dedim. Bu sana anlattıklarım 2 hafta önce oluyor ha. O yüzden gelmedim 2 perşembedir. Pasaport da var zaten. 10 yıllık çok giriş çıkışlı vize. Sekreteri çevirdim. Ertesi sabaha aldırdım bileti. İndim Amerika'ya, bindim bir taksiye, verdim adresi. Meğer yol çok uzunmuş. 1 saatten fazla gittik anasını satayım. Yol bitmiyor, ben de yürek Selanik. Nasıl karşılayacak beni oğlan, torun neye benziyor, hiçbir şey bilmiyorum ki. Çaldım kapıyı, bir genç çıktı. Ben İngilizce evdeler mi demeye falan çalışıyorum ama beceremiyorum ki. Meğer bizim Türkiye'den giden çocukmuş kapıyı açan. Buyurun amca dedi, aldı beni içeri. Bu arada pizza söylemişler de o geldi diye evdekilerin hiçbiri aldırmıyor çalan kapı ziline. Salonun kapısında durdum. Tekerlekli sandalyedeki torunumu izledim bir süre. Ay parçası, inanır mısın? Nasıl güzel, nasıl cimbir kız, anlatamam. Bu bir ara döndü bir baktı, göz göze geldik. Yemin ediyorum anında dede diye bağırdı. Ulan bu beni nereden tanıdı diye şaşırdım kaldım. Elleriyle tekerlekleri çevirdi. Oturduğu yerden bir zıpladı ki boynuma. 3 metre mesafe. Havada kavradım. Doya doya öptüm, kokladım. O ağlıyor dede diye, ben ağlıyorum torunum, kızım diye. Sonra bir baktık ki beni karşılayan oğlan, benim hanım, Çinli gelin, hepsi ağlıyor. Kızı oturttum yerine. Çinli gelin geldi, sarıldı boynuma bu kez. Baba hoş geldi siz diyor. Hanım neye uğradığını şaşırdı. Sen nereden çıktın be adam? Yüreğimize indirecektim vallahi diye söyleniyor. İnanmazsın, o bile geldi öptü beni, iyi mi? Ulan dedim, bu Amerika senin huyunu suyunu değiştirmiş. İyisi mi sen hep burada kal. Böyle öpüşüp koklaşırız, ne güzel. Hemen utandı, bir tane geçirdi omzuma. Çoluk çocuğun yanında konuştuğun şeye bak dedi. Zülküf Atmaca oturduğu yerden kalktı, çikolata paketini açtı. Psikoloğa ikram edip 2 tane de kendi ağzına attı. Amerika'dan aldım ha, kıymetini bil. Sonra yerine oturup devam etti. Torunla öpüşüp koklaşırken, tarzanca anlaşmaya çalışırken oğlanın nerede olduğunu sormak aklıma bile gelmedi, inanır mısın? Bir yandan da köpek gibi korkuyorum İtoğlu itten, bir maraza çıkarır diye. Neyse akşam oldu, seninki eve geldi, eli kolu paketle dolu bir halde. Sushi getirmiş meğer, torunun canı çekmiş de o vermiş siparişi. Bu salona bir girdi, baktı ki ben baş köşede oturuyorum, denizde kucağımda, şaşırdı. Zoraki bir hoş geldin dedi, arkasını dönüp mutfağa gitti. Benim gelin delikanlı kadın tabii, fırladı arkasından. Seslerini duyuyoruz, içeride bunu İngilizce bir güzel haşlıyor ama sorma gitsin. Deniz'e sordum ne konuşuyorlar diye, o da annem babama terbiyesiz diyor, elini öp diyor dedi. Bir hoşuma gitti ki baktım 3 dakika sonra oğlan geldi. Kusura bakma baba, elim kolum doluydu, o yüzden şey edemedim dedi. Elimi öptü, kucaklaştık. Affetmedi tabii de, onların yanında beni madara da etmedi hiç olmazsa. Bizimki düzenini kuruvermiş hemen orada. Bir aracı kurunda iş bulmuş. Onu çalıştırmayacaklar da kimi çalıştıracaklar? Cin gibidir benim oğlan, kapmışlar hemen. 2 akşam sonra buna dedim ki şöyle baba oğul bir muhabbet edelim seninle. Aldı beni bir restorana götürdü. Birer yemek söyledik, bir de şarap açtırdık. Yemekler bir geldi kipe, 3'er porsiyon anasını satayım. Benim önümde bir biftek var, aha senin şu bekleme odasındakilerin hepsini doyurur, öyle büyük. Neyse baktım bunun konuşacağı yok, ben girdim söze. Bak dedim, beni bilirsin, benim sözlüğümde özür mözür yoktur. Hayatımda kimseden özür dilemedim. Bu yüzden beceremem de. Ama itiraf ediyorum ki bu Çinli kız konusunda yanılmışım. Ben sandım ki sen bir Türk kızıyla evlenirsen dizimin dibinde olursun. Seni öyle ayda yılda bir kez görmek zorunda kalmam. Hem de zamanı geldiğinde şirketlerin başına geçersin. Yanılmışım oğlum. Hem Çinli kız konusunda yanılmışım. İç güzelliğini, insanlığını, sana sevdasını görmeden onu hayatından çıkarman için sana baskı yapmakla hata etmişim. Hem de senin Türkiye'de yaşasan bile öyle benim dizimin dibinde oturacak bir adam olmadığını görmemişim. Benim özrüm ancak bu kadar olur. Şimdi bana hayatımızdan çık, seni istemiyoruz dersen çeker giderim. Bir daha da yoluna çıkmam. Ama beni torunumdan, gelinimden, senden mahrum etmezsen ölene kadar sana minnettar kalırım. Baktım bu yumuşadı, elimi tuttu. Ben de çok düşündüm baba dedi. Suç sende değil aslında. Sen ne dersen de, ne yaparsan yap. Bırakmamalıydım sana dedi. O zaman anladım ki bizim Çinli'nin adı San. Çincesi nedir bilmem ama İngilizcesi güneş. Bir keyiflendim. Ulan hayata bak dedim içimden. Bir yanda deniz, öbür yanda güneş. Yat anasını satayım burada. Bu son sözlere güldü psikolog. Ailemsiniz vallahi dedi. Ailemim ya diye yanıt verdi Zülkü Fatmaca. Hem ailemim hem de salağım. Ulan deniz orada, güneş orada. Biz burada yırtınıp duruyoruz. Oğlan evlensin de bize torun versin diye. Sonuçta eve döndük. Hanıma dedim ki yarın sabah çıkalım da seninle kendimize bu yakınlarda bir ev bakalım. Şaşırdı tabii benimki. Sevincinden deliye döndü. Deniz ile Güneş de bu arada onun adı artık bizim evde Güneş. Ne dediğimi anlayınca boynumuzu atladılar. Tutturdular burada bizimle kalın diye ama olmaz. Ben geçimsiz adamım, huzurlarını bozarım. Kısacası onlara yakın bir ev bulup tuttuk, döndük geldik. Şimdi buradaki evi topluyoruz. Satılacakları satıyoruz, verilecekleri veriyoruz. Şirketleri de genel müdürlere emanet ettim. Kısmetse yarın akşam uçuyoruz. Ben artık 3 ayda bir mi olur, 6 ayda bir mi olur? Gelir memlekete işleri bir dolaşır giderim. Sonra gülerek ben eskiden iyi bir gemiden daha önemlisi iyi bir limandır diye düşünürdüm dedi. Ama limanın iyisi nerededir, nasıl olur diye hiç kafa yormazdım. Bizim oğlan kendine öyle bir liman buldu ki şimdi bizim gemiyi de o limana bağlamaya gidiyorum. Sorunların çözüldüğüne çok sevindiğini söyledi psikolog. Zülkü Fatmaca adamı yine kucaklayıp öptü. Hakkını helal et dedi kapıyı çekip çıkarken. Gerçi susmaktan başka da bir hakkın yok ya. Gülerek çıktı. Listedeki ilk ismin yanına bir gülen yüz işareti yaptı adam. Bu mutlu son demekti. Sıradaki danışanını beklemeye başladı. Semra Hanım yine her zamanki gibi rahatsız ediyor muyum diye girdi içeriye. Güldü adam, gitti kibarca elini sıktı. Sürekli kötü şeyler düşünmeye başlamıştı bu zarif kadın oldukça uzun bir süredir. Kendisinin ve biricik kızının başına hep bir kötülük gelmesinden endişe ediyor. Bu rüyalarına bile giriyordu. Söylediğine göre Ergenekon soruşturması kapsamında olur olmaz insanların evlerine yapılan baskınla başlamıştı bu duygu. Kendisi ve kızı da Cumhuriyet mitinglerine katıldıkları için bir gün cezaevine düşmekten korkuyordu. Kendi deyimiyle evde yanlış anlamaya neden olabilecek tüm delilleri yok etmişti ama yine de rahatlamamıştı. Ne zaman resmi üniformalı birini görse titremeye başlıyor, bayılacak gibi oluyordu. Kalabalık yerlere giremiyor, biri biraz yüksek sesle konuşacak olsa aklını yitireceğini sanıyordu. Önce kendi kendine sakinleştirici ilaçlar kullanmaya başlamıştı. Ama sonra kızının zoruyla psikolojik destek almayı kabul etmişti. İlk sorusu da hasta ile psikolog arasında konuşulanlar polise anlatılmaz değil mi olmuştu? Ta Bostancı'dan geliyordu Semra Hanım. Söğütlü Çeşme'den metrobüse biniyor, sonra Zincirlikuyu'da inip yürüyordu. Her gelişi ayrı bir maceraydı. En az yarım saat metrobüste kendisine çaktırmadan bakan gençten, yolda yürürken peşine takılan kadından, sokağın başında bekleyen polis aracının kendisi için gelmiş olabilme ihtimalinden söz ediyordu. 3 ayda 2 kez ev değiştirip Bostancı'nın başka sokaklarına taşınmışlardı. Ama bu bile rahatlatmamıştı kadını. Cep telefonlarını dinleme ihtimaline karşı iptal ettirmeleri de. "Sekreterinizi değiştirmişsiniz galiba," diye girdi söze. "Diğer arkadaşımız hasta da Aylin Hanım geçici olarak onun yerine bakıyor," dedi psikolog. "Hasta dosyalarını sekreterler görmüyor değil mi?" diye sordu kadın. "Hayır," dedi adam. "Danışanlarımızın dosyalarını ve aldığım tüm özel notları saklarım, kimse göremez." "Kasada mı?" güldü adam. "Çelik kasada. Anahtarı da bir tek bende var." "Hayır, yanlış anlamayın. Bu devirde kimseye güvenilmiyor da. Hafta içinde karşı dairelerine taşınan yeni kiracıdan, marketin tanımadığı kasiyerinden, yeni apartmandaki kapıcıdan, kısacası ilk kez gördüğü herkesten neden ve nasıl kuşkulandığını anlatmaya başladı yine uzun uzun. Psikoloğun hiç yorum yapmadan dinlemesine içerleyerek, "Kuzum, siz hiç korkmuyor musunuz? Hiç rahatsız olmuyor musunuz çevrenizdeki insanlardan?" diye sordu. "Eğer dikkatimi çeken özel bir şey olursa elbette ben de kuşkulanıyorum, hatta korkuyorum. Ama benim durumum sizinkinden biraz farklı," sözünü kesti Semra Hanım. "Ben mitinglere katıldığım için daha fazla hedefteyim değil mi?" "Hayır, onu demek istemedim," dedi adam gülerek. "Siz bu konuya bana ve diğer tüm insanlara göre çok daha fazla odaklanmışsınız. Bu kuşkuyu ve korkuyu hayatınızın odak noktası haline getirmişsiniz." Bir nefes alıp Semra Hanım için müdahale vakti geldi. "Şimdi hedefi vurma zamanı," diye düşündü adam ve daha kararlı bir sesle konuştu. "Bakın, aylardır birlikteyiz. Siz bana bugüne kadar hiç anlatmadıysanız, kuşkulandığınız 50-60 kişiden söz ettiniz. Ama hiçbir kuşkunuz ve korkunuz doğru çıkmadı. Başınıza kötü hiçbir olay gelmedi. Çok dikkat ediyorum da ondan," diye itiraz edecek oldu Semra Hanım. "Siz istediğiniz kadar dikkat edin. Eğer kuşkularınızda haklı olsaydınız bugüne kadar zaten 50 kere alınırdınız içeriye," diye sert çıktı adam. "Kaldı ki bir gün hepimiz gözaltına da alınabiliriz. Haksız yere tutuklanabiliriz de. Ama böyle bir hata olacak, başımıza bir iş gelecek diye hayatı erteleyemeyiz. Ya önünden geçtiğimiz apartmanın camı kırılıp da başımıza düşerse diye düşünürsek ve kafamızı sürekli buna takarsak sokağa bile çıkamayız. Bu kez de diyelim ki ya kombi gaz kaçağı yaparsa diye korkmaya başlarız, evde de oturamayız. Yani kısacası bu abartılı kuşku ve korku duygusu hem size hem de yakınlarınıza zarar veriyor Semra Hanım. Biz sizinle daha aylarca konuşsak nafile, bu sorunu çözmek size düşüyor." Kendini çok kötü hissetti Semra Hanım. Bu psikolog ilk kez böyle sert konuşuyordu. Acaba gerçekten abartıyor muydu kuşkularını? Gerçekten böyle yaparak kızının hayatını da burnundan getiriyor muydu? Bozulmuştu ama yine de "Teşekkür ederim, ben sonraki randevuyu sekreterinizden alırım," diyerek çıktı. Metrobüse yürürken kafası psikoloğun söyledikleriyle o kadar meşguldü ki kimse takip ediyor mu endişesiyle arkasına bakmak aklına bile gelmedi. Sonra kızına telefon etti. "Ben çok kuşkucu biri oldum. Hayatı sana zindan ediyorum değil mi?" diye sordu. İlk sorunun yanıtı evet, ikincisinin hayır. "Sen kuşkucu oldun ama yanımda olduğun sürece hayat benim için cennettir anam," diye yanıt verdi kızı. Biraz konuşup telefonu kapattılar. Bu korkuya bir son vermenin yolunu bulmalıydı ama nasıl? Metrobüse binmekten vazgeçti. Üst geçide tırmanıp Beşiktaş'a giden bir minibüse bindi. Ağır ceza mahkemelerinin bulunduğu o meşhur adliye binasına doğru yürürken, "Korkunun üzerine gideceksin Semra Hanım. Bu işi bugün burada bitireceksin," dedi. Kapıdaki danışma da görevli memura Ergenekon savcılarından biriyle görüşmek istediğini söyledi. Danışmadaki polis yüz vermeyince ihbarda bulunacağım diye fısıldadı. Memur birden ciddileşti ve telefonu çevirip birisiyle konuştu. Sonra Semra Hanım'a, "İkinci kat sağdan üçüncü oda, savcı bey sizi bekliyor," dedi. "Kalbim bugün de durmazsa bu dünyada ölüm yok bana," diye düşünerek çıktı merdivenleri. Tarif edilen kapının önüne gelince bir süre durdu, sakinleşmeyi bekledi, nefesi düzelince kapıyı tıklatıp içeri girdi. Genç bir adam oturuyordu Atatürk fotoğrafının asılı olduğu duvarın önünde. Buyurun dedi adam başını bile kaldırmadan, bir ihbarda bulunacakmışsınız. Sonra başını bir şeyler yazdığı kağıttan kaldırdı, elindeki kalemi bırakıp kadının yüzüne baktı. Çok endişeli olduğunu görünce masanın önündeki sandalyeyi gösterdi. Kendimi ihbar edecektim size diye fısıldarcasına Semra Hanım çantasından nüfus kağıdını çıkarıp adamın önüne koydu. Lütfen beni araştırın. Yaptığınız soruşturmada adım geçiyor mu öğrenmek istiyorum. Savcı büsbütün şaşırdı. Gözaltına alınan ya da tutuklanan şüphelilerle bir ilişkiniz oldu mu? Onlarla ya da başkalarıyla bu örgüt çatısı altında birlikte oldunuz mu? Neyi itiraf edeceğinizi ya da neden kendinizi ihbar ettiğinizi anlamadım dedi adam. Cumhuriyet mitinglerine hazırlandıkları günlerden bu yana yaşadıklarını tek tek anlattı kadın. Elbette kızını karıştırmamaya özen göstererek. Aylardır başına bir iş geleceği korkusuyla yaşadığını, psikoloğa bile gittiğini ama bu korkudan bir türlü kurtulamadığını söyledi. Yarım saatten fazla bir süre kadını dinleyen savcı, çekmecesinden bir liste çıkartarak yüzlerce isim arasından Semra Hanım'ın ismini taradı. İzlenenler arasında yoktu Semra Hanım. Sonra başını kaldırdı gülümsemeye çalışarak, mitinglere gitmek, pankart hazırlamak suç değil hanımefendi. Eğer kaygınızın nedeni sadece bana anlattıklarınızsa boşuna üzmüşsünüz kendinizi. Sizin gibi milyonlarca insan var, hangisini takip edeceğiz ki dedi. Sonra görüşme bitmiştir anlamına gelebilecek bir tavırla ayağa kalktı ve kadını elini sıkıp yolcu etti. Adliye binasının önüne çıktığında üzerindeki tüm yüklerden kurtulduğunu hissediyordu Semra Hanım. Aylardır bileklerinde hissettiği kelepçe işte artık yoktu. Hemen psikoloğu cebinden aradı. Çok mecbur kalmadıkça yapmazdı bunu. O sırada başka bir seansta olan adam acil bir durum olduğunu düşünerek açtı çalan telefonu. Karşısındaki ses Semra Hanım'ındı. Bir çırpıda anlattı yaptıklarını kadın. Psikolog sevindi, bir gülen yüz işareti daha yaptı önündeki listeye. Geçmiş olsun dedi. Korkunuzun üzerine gitmenizin zamanı gerçekten gelmişti. Kutlarım sizi. Kadın eve giderken bir kırtasiyeciye uğradı ve kağıda basılı orta boy bir Türk bayrağı ile bir de Atatürk resmi aldı. Onları aylardır o kadar çok özlemişti ki.